Selamlar.
Başkoliler, selamlar. Başkoliler. Başkoliler, sizi çok özledim ya. Neredesiniz ya?
Ne yapıyorsunuz?
Bora Mez.
Bugün Bora Mez'li yayın yapacağız ya Emre.
Ya Bora ne haber ya Emre? Pardon. Nasıl?
İyi abi, sağ ol, sana ne haber?
Bora... Yok. Bora deyin daha iyi abi ya. Beni yeni tanıyanlar öyle diyor zaten. İstiyorum. Başla başkan.
Bora mı istemiyoruz? Bora diyoruz değil mi? Bora.
Hiç fark etmez abi. Bora mı isteyebilirsiniz?
Tamam. Bora diyorum. Fark etmez.
En son Akif abinin arkadaşı olmuştum.
Evet abi, şimdi de Tarık'ın kardeşi Mert'in arkadaşı.
Kim bu Bora Mes?
Tamam, kim bu Bora Mes? Aynen. Abi ben bayağı uykusuzum da.
Kim bu Bora Mes?
Tamam, başlıyoruz.
Sinematografi 17. bölüm. Bora Mes'in müziğe başlaması üzerine.
Herkese merhabalar. Bugün yayınımızın 17. bölümünü kaydediyoruz. Uzun bir aradan sonra konuşulacak birçok şey biriktiğini fark ettik ve Akif, Mert, herkes telefonun başına geçti. Merhabalar arkadaşlar.
Merhabalar.
Merhabalar.
Bugün yayınımıza bir konuk var. Mert'in kardeşi Bora. Bora, hoş geldin.
Merhaba, hoş buldum.
Teşekkür ediyoruz yayına katıldığın için.
Ben
seni biraz ederim. Tanıyabilir miyiz?
Tanıyabiliriz tabii ki. Ben Bora Emre. 96 Glasgow doğumluyum. abim F. Mert belki önceki yayınlarda bahsetmiştir. Ben birkaç yayını kaçırdım. Ama
evet abi, Yozgatlı İskandinavlardan bahsetmiştik.
Evet, Yozgatlıların İskoçya'ya bir göçü söz konusu zaten. Dünyanın bir başkentinden diğerine. Tabii Antakya'da uzun yıllar yaşadık. 16 yıl sonunda İstanbul'a geldim ve müzikle henüz tanışmamıştım. Daha doğrusu abimle dinlediğimiz birçok parça, sanatçı, kaset, albüm vardı. Ama hiçbir zaman ciddi olarak işte müzik yapmalıyım veya yapmalıyız diye düşünmüyorduk. Ki nitekim ben de 2018 yılına kadar yaptığım böyle yorumlar, coverlar hariç hiç şarkı söylememiştim. Kimse de işte sen şarkı söyle, şunu yap, bunu yap gibi bir öneride de bulunmamıştı yani pek fazla. Ama yani hayatım değişti, ne anlamda değişti? Böyle maddi manevi çok iyi bir yere geldim olarak değil ama yani bir hayat amacı olarak 2018 yılında stüdyoya girdiğim ilk gün birçok şey benim için değişmiş oldu. Bir arkadaşla beraber stüdyoya girdim. İlk gün istediğim gibi olmasa da diğer gün tekrar girdim. Böyle bağımlılık yaptı. Sonrasında da tabii ki stüdyo kesmedi. Yani orada tek kayıt alma şansınız var. Hücum kayıt olarak geçiyor. Eve stüdyo almaya karar verdim. Yapmaya daha doğrusu. O da şu anki çağımızda biraz daha kolay bir işlem. Eskiden müzik yapabilenler çok daha rahat tanınırken şu an bu iş biraz daha zor. Çünkü imkanlar kolaylaştı bu konuda. 2019 yılından beri de amatörün bir tık üstü seviyede müzik hayatıma devam ediyorum.
Vallahi bayağı beğeniyoruz biz.
Evet ya, güzel, çok güzel.
Şarkıların yaygınlaşması üzerine.
Aslında burada biz daha önce bir yayın önce şeyi konuşmuştuk abi, hatırlarsan. Kısa film de artık hani çok fazla kişi çekebiliyor. İşte bir sürü sosyal paylaşım alanı var. Herkes telefon kamerasını eline alan işte kısa film çekebiliyor. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi diye konuşmuştuk. Sen de bu herhalde o sözün buraya çıkabilir. Herkes daha rahat müzik yapabiliyor ve bir sürü rakip arasından sıyrılmak daha zorlaştı. Doğru mu?
Kesinlikle doğru. Çok doğru bir konu. Yani dediğim gibi eskiden mesela müzik yapabilen insanlar sayılıydı ve ön plana çıkması çok kolaydı. Platform sayısı da azdı. Tanınıyorlardı bir şekilde ama şu anda yetenekli olsanız bile, sesiniz iyi olsa bile farklı faktörlere ihtiyaç duyuyorsunuz. En başta tanıtım gibi.
Geniş kitlelere ulaşabilmek üzerine.
Peki sen tanıtımını nasıl yaptın ya? Nasıl bu kadar yayılabildi? Spotify'da özellikle bayağı bir dinleniyorsun. Bir reklamını yaptın mı yoksa hani insanlar birbiriyle paylaşa paylaşa mı bu kadar dinlenmeye ulaşıldı?
Abi çok güzel bir soru. Aklıma hemen şey geldi. Biz beraber Travego parçama klip çekerken o zamanlar sadece yeniden Fenerbahçe adlı parçam vardı. Üçüncü parçam falandı ve hani Akif abi beni dinlediğinden falan söz etmişti. Ben bayağı mutlu olmuştum. Halen mutlu oluyorum tabii ki ama o zaman ayrı bir kıymetliydi. Çünkü ilk başlarda çok fazla kale alınmıyorsunuz doğal olarak. Hani kimse sizi ciddiye almak istemiyor. Bunu hatırladım öncelikle. Teşekkür ederim tekrardan. Tanıtım konusunda da şöyle, aslında çok zor bir süreç. Sıyrılmak zor olduğu için elinizden geleni en iyi şekilde yapmanız lazım. Ben biraz daha organik bir yolu seçtim. Müziğimi yaptıktan sonra insanlara, lise sahiplerine tek tek mesaj atmayı tercih ettim. Bu sayede biraz biraz büyüdük ama tabii ki işin içine Spotify'da özellikle algoritma faktörü giriyor. Çünkü nasıl diyeyim, editörler, küratörler sizi tek tek bulup çıkaramıyor yukarı. Bir şekilde sizin oraya dahil olmanız, şarkınızın beğenilmesi, kaydedilmesi, paylaşılması gerekiyor. Ben de algoritmayı çözmeye yakın bir şekilde bu işleme devam ettim. Her parça sonrasında ricalarda bulundum. Sizler paylaştınız mesela. Bu şekilde büyüdük. Henüz mesela çok ciddi anlamda bir klibim veya bir tanıtımım veya bir şirketle çalışmam olmadı. Ona rağmen bu durumdan şimdilik memnunum diyebilirim.
Vallahi çok başarılı ya, çok güzel.
Çok teşekkür ederim.
Ya şöyle bir şey olmuştu. Bora, bize bir misafir gelmişti. Yani rastgele bir yerden bir misafir, İzmir'den birisi. Senden bahsettik. Dedi ki ben biliyorum, eski ismin Hermes'ti galiba. Onunla ilgili de bir problemler olmuş. Hani Hermes. Onu da belki anlatırsın abi. Yani çok şaşırdım ya. Emre'yi tanıması, böyle bir de sanat müzik aracılığıyla hani İzmir'den rastgele birisi tanıyor. Bir çok hoşuma gitti yani. Mutlu da oldum böyle. Anlatayım dedim.
Ya benim de bu arada hastanede birkaç arkadaşımın hikayesinde Hermes'in şarkılarını arkaya koymuşlardı. Ben de çok şaşırmıştım. Aa, bizim Emre falan demiştim.
Vay be.
Bu da söyleyeyim. Yayılıyorsun.
Ya bu bayağı mutluluk verici bir şey gerçekten. İstatistiklere de sürekli bakıyorum. Hani toplamda Spotify'da Türkiye üzerinden 500-600 bine yakın farklı dinleyici dinlemiş beni. İşte atıyorum 5 milyon defa. Ama bu farklı dinleyici sayısı çok önemli. Ara sıra ben de duyuyorum. İşte arkadaşların arkadaşı tanıdık çıkıyor. Bazıları algoritmanın meyvesi oluyor. Mesela Spotify'da beni takip ediyorsunuz. Sizin arkadaşınızın haftalık radarına düşüyor mesela ben. O şekilde tanıyabiliyorlar. Bu da evet, güzel bir olay.
İyilemeler üzerine.
Ya bu arada yaptığın müzik türü rap müzik. Doğru değil mi?
Rap müzik. Aslında rap müziği çok iyi yapıyorum veya rapçiyim diyemiyorum ama sesim alternatife biraz daha yatkın olduğunu düşünüyorum. O yüzden alternatif rap diyebilirim. Chill müzik diyorlar. Artık hani müziği çok fazla sınırlandırmıyoruz bu konuda ama tabii ki rap'e biraz daha yakın şu an.
Evet abi, yani konuşurken hızlı hızlı konuşmandan biz çünkü sürekli yayının yarısı böyle ama biz Emre başından beri böyle yapıyorum ediyorum şunu falan diyorum giriş.
Abi yok şimdi süreyi tamamen ben doldurmak istemiyorum, hani bayağı konuşurum falan gibi de geliyor, o yüzden biraz daha.
Kardeşler plakçılık ve sinemada müzik üzerine.
Mert Başkan, senin de müzik dünyasına Hermes'le beraber Adım attın mı zamanında? Beraber şarkı söylemişsinizdir herhalde.
Ya ben taklit yapıyordum. Duman taklit yapıyordum. Sonra baktım Emre de duman taklit yapıyor. Diye dedim iki duman fazla bari sen dedim senin adın Mustafa Bora olsun dedim. Oradan yürüdü gitti.
Şunu da ufak iliştirebilirim hemen. Yani Efmer abimin bana bu konudaki katkısı yadsınamaz gerçekten. Rap müziği mesela o da dinlerdi. Şu an belki inkar edebilir. Eskiden biraz şey gelirdi böyle. İşte rock'n'rollcular rap müziği kötü yüze bakardı. Rapçiler öyle bakardı falan. Ama biz her tarzda müziği dinledik yani. Gogol Bordello'dan, Offspring'den, G-Eazy'ye, ne bileyim yeni alternatif gruplara hepsini dinledik. Ve hani sinematografi açısından da katkısı oldu. Mesela benim İçimdeki Deniz adlı bir parçam var. Onu Maraden Troy abim önermişti. Javier Bardem'in filmini. Mesela Los Lunes Al Sol, Güneşli Pazartesiler. Şu an telefon kılıfım. O kadar sevdiğim bir film. Abim önerdi mesela. Sevgili F. Mert. Ondan sonra Geçmiş Olmayan Adam. Aki abimizin filmi. Öyle bir parçam da var. Ama parça yaptıktan sonra abim şöyle dedi bana. Oğlum dedi senin parçanla filmin alakası yok lan dedi. Hatta
Ya eskiden öyle
yani
öyle bir evet.
şeyi de anlatmak isteyebilir abi. Dünyanın Karşısındaki Ev adlı bir şarkım da var. Ondan da kendisi bahsedebilir. Albert Camus ile ilgili bir olayı var da.
Ya ben böyle hani filmlerden, kitaplardan böyle müzikalleştirilebilecek hani o hani okuyunca da izleyince bir müzik olarak bir şey uyandıran, etki uyandıran şeyleri bazen Emre'ye böyle paslıyorum. Albert Camus'un da kitabının yaz mıydı? Hangi kitaptı o ya? Mutlu Ölüm.
Mutlu.
De bir bölüm vardı. O da isim olarak böyle hani isim kitabın bir bölümü olarak geçen bir isimdi. Dünyanın Karşısındaki Ev. Hani böyle bir şeyler canlanıyor böyle okurken falan. O dedim o bölümü oku oradan bir şey çıkar dedim. O da tutmuş böyle direkt böyle dünyayı koymuş böyle çizdirmiş bir de arkadaşının dünya çizmiş. Karşısına bir tane ev koymuş. Sonra geri kalan tamamen kendi yazmış böyle dünyanın karşısındaki ev diye. Böyle dünyadan evi izleyen orada o evde de işte bir oturan bir artık kim şeyin müzisyenin kendisi mi kız arkadaşı mı öyle bir şey kurmuş hayal kurmuş. Ondan sonra
İçeriğiyle
geçmiş olmayan
alakası.
vardı yine Aki Kaurismäki'nin. Yine onu önermiştim. Yine aynı isimle bir parça yaptı. Yani filmlerden de besleniyor diyebiliriz ama biraz daha kolayına mı kaçıyor diyeyim yoksa kendinde işine gelen yeri mi?
Hissediyorsa onu şey yapıyordur bence. Ya da isimleri bile çok güzel isim değil mi ya? Geçmiş olmayan adam falan.
Evet ya aslında isimleri bile yeterli hani çevirmesi için.
Bora'nın şarkı yazabilmesi için.
Evet. Ki
Adam seri.
her yerden besleniyor yani özellikle de yaşantılarından, izlediği filmlerden, arkadaşlarıyla olan muhabbetlerinden, gezdiği bir yerden falan her yerden böyle bir şeyler topluyor, sonra onları kendince yorumluyor.
Bir nöbet macerası ve ölümle karşılaşmak üzerine.
Evet Tarık senin bir şey eks olayı vardı ya o nedir merak ettim.
Ya abi yine bir cuma pazartesi nöbetinden çıktım da ve bir sürü olay geldi yine başıma. Her blok nöbet sonrası yeni bir podcast kaydediyoruz ve başımdan geçenleri anlatıyorum zaten.
Abi 3 gün hapishane gibi ya. O nedir ya? 3 gün boyunca hastaneden çıkmıyorsun.
Pazar öğleden sonraya kadar full ameliyathanedeydik zaten. Şöyle oldu. Cumartesi sabah bekleyen bir koroner bypass hastamız
Yani salı gününün vakasıydı ve birden göğüs ağrısı başladı. Sabah 5'te apar topar ameliyathaneye girdik. Neyse vakası bitti ama o göğüs ağrısıyla insan demek ki daha önce de görmüştüm tabii ki ama kalp krizi sırasında ölüm korkusunu gözlerinden okuyabiliyorsun insanın. O amcamız da bana sıkı sıkı sarılmıştı, yani elimi sıkı sıkı tutuyordu. Ölecek miyim? Ölüyorum galiba şu an deyip durdu. Ben de onu teselli etmek için biraz da belki de daha önce defalarca yaşadığım için kendime güvenimden ölmeyeceğine dair sözler vere vere ameliyathaneye girdik. Ameliyattan çıktık, her şey yolundaydı. Göğüs ağrısı azalmıştı hastanın. Solunum cihazından ayırdık. Ama 2 saat sonra beklenmeyen bir şekilde satürasyonları, yani solunum sağ sıkıntıları girmeye başladı. Satürasyonları düştü vesaire derken maalesef kardiyak arrest gelişti. Yani kalbi durdu hastanın. Hemen kalp masajına başladık. Ama inanılmaz yorgunduk. Sabah 5'ten beri zaten ayaktaydık. Orada bir tane personel arkadaş var. Onu anlatmak istiyorum aslında. Genç bir arkadaşımız. Hiç böyle bir şey yaşamamış. Daha önce de kendisi cildiye bölümünün personeliymiş. Yani bir kere bile. Kalbi bırakın duran, yavaş atan bir insan bile görmemiştim yani. O anki paniğini hiç unutmuyorum. Yani biz sürekli bir şeyler yapıyoruz ve sayımız az da o an müdahale ederken ve ondan da mesela ambu basmasını rica ediyoruz, onu getir bunu getir diyoruz. Çocuk bir yandan gözyaşlarına hakim olamadı, bir yandan da elinden geleni yapmaya çalışıyor, sağa sola koşuşturuyor. Ya dedim ki hani daha önce de konuşmuştuk diğer yayınlarda, hani zıtlıklar üzerine, işte bir yanda yaşam bir yanda ölüm ve biz tam ortadayız. O çocuk ortanın da ortasında kalmıştı yani. Nereye düştüm ben diye bakıp duruyordu sanki.
Eli ayağını dolaşmıştı.
Hasta tekrar dönünce, bir saat boyunca CPR yaptık, kalp masajı. Hasta dönünce çocuğun mutluluğuna inanamazsınız ya. Sanki maçta gol atmış gibi bağırmaya başladı böyle.
Allah Allah, döndü mü hasta?
Hasta döndü. Abi döndü mü? Nasıl döndü? Oo falan diye bağırmaya başladı. Yoğun bakım inliyor böyle ama görseniz yani.
Allah Allah. Peki tekrar durdu mu?
Yok. Evet, yaklaşık 4 kere bu sirkülasyon gerçekleşti. 4'ünde de döndürdük ama en sonuncu da kalbi dayanmadı maalesef. Yani verdiğim sözü tutamadım.
Olsun ama.
Çok yoruldum.
En azından ümit vermişsin. 4 kez geri gelmiş ya işte. O bir de.
Evet. Bir de onun üzerine şöyle bir olay yaşadım. Bitmişiz artık. Moralman da çökmüşüz tamamen. Çok da hastayla pek ilişki kurulmaması gerektiği söylenir genelde. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten de preoperatif zamanda, yani ameliyat öncesi zamanda bir hastayla fazlaca muhabbet ettiğin zaman sonu kötü, çok fazla etkilenebiliyorsun. Maalesef tam o sırada acilden aradılar. İşte bir tane daha müptezel bir arkadaşımız eroin yaparken kolundaki atar damara yanlışlıkla iğneyi saplamış.
Eyvah.
Ve iğne içeride kırılmış ve kanıyordu yani. Şimdi üzgünsün, yorgunsun ama oranın da sana ihtiyacı var. O da çok büyük bir ikileme esasında. Her şeyi bir yana bırakıp tekrardan sıfırdan yeni bir operasyona başlaman lazım. Çünkü dikkatin dağılmasına da izin vermemelisin. Ya yani ikilemlerle dolu bir nöbetti açıkçası.
Hasta doktor ilişkileri üzerine.
Peki sizce hastayla yakın ilişki kurmak, yani yakın ilişki dediğim bir şeyleri paylaşabilmek doğru bir şey mi, yoksa bazı hocalarımızın yaptığı gibi işte 280 numaradaki hastanın durumu nedir diye sormak mı doğru?
Evet. Ya ben 5. sınıftayken intern nöbeti tutuyordum o zamanlar. Parayla şey genel cerrahiyle bakımı.
Zaman. Ölümüne fakir.
Yani Necra abla vardı, soy ismini söylemeyeyim şimdi. Kolon seansı vardı ve yani ben ayda orada 10 nöbet falan tutuyordum. Sürekli oradaydı zaten. Artık hani terminal dönem, metastazları falan da vardı. Ama o kadar böyle tatlı bir insan, o kadar güler yüzlü ve hayat doluydu da. Böyle arkadaş gibi olmuştum. Çok fazla hani acıları vardı, çok fazla iletişim kuramasak da ben böyle hani sevdim onu böyle. Sonra bir gün yoğun bakıma bir gittim. Böyle komaya girmek üzere. Ailesini çağırmışlar. Kapıda bekliyorlar onlar da. O kadar kötü oldum ki yani böyle bir hafta, iki hafta üstümden atamadım onu yani o ölümü. Bir bağ kurmuştum çünkü. Dolayısıyla çok doğru olduğunu düşünmüyorum ya hastayla bağ kurmanın. Yani belli bir mesafesi, bir sınırı olmalı. Çok fazla empati kurmak sana zarar veriyor yani. Herkesin hastalığı için üzülürsek yaşayacak zaman bulamayız yani.
Evet. Film konusu olabilir yalnız. Gerçekten buradan da böyle yan yana iki hastanın filmi var ama doktor hasta ve hani belki bir işte yine terminal dönem bir hasta olabilir. Bunun hikayesi çok fazla yok. Doktorun ruh hali evet.
Evet.
Evet olabilir aslında. Bambaşka bir podcast yayını da olabilir. Evet. Ya ben burada mesela ilk eksimi verdiğimde 90 yaşında bir amcaydı, Ahmet amca. Ben de soyadını söylemeyeyim. Yani ameliyat öncesinde nöbetlerimde onun odasında sohbet ederdim, uyuyakalırdım. O kadar sevmiştim. Ve nöbetimde eks olunca yani hoca beni, yani hasta yakını ağlayacağım ben yıkılmıştım. Hasta yakını beni teselli ettiğini görünce hoca beni çıkarmıştı dışarı. Gerçekten de çok fazla bağ kurmanın sorgulanması iyi bir kısa film olabilir. Hani Mert sen kuruyor musun bilmiyorum ama ya da doğru bir şey mi?
Yani açıkçası ben de hani yakın zamanda tayin oldum buraya. Yıldır hasta yani hani geçici görevlerde görüyordum ama bu kadar yakından görmüyordum. Benim de son nöbetim dahil biraz da acil tecrübesi edinmek için şehir hastanesine gitmiştim. Yine Eskişehir Osman Gazi'den mezun bir acil uzmanı bir arkadaş var. Acilde nöbet tutuyordu. Onun nöbetine refakat ettim. Oraya da sürekli COVID entübe hastalar geliyordu. Bir hastanın boynu böyle kist vardı sanırım. Kocaman kocaman bir boyunlu bir teyze geldi böyle aşırı kilolu. Onu entübe edemediler ve bütün şeyleri denediler. Hani ve kardiyoloji uzmanı geldi, anestezi uzmanı geldi iki tane. 2-3 acil uzmanı geldi. O şekilde müdahale ettiler ve okul yıllarıma geri döndüm aslında orada. Böyle bir intern gibi hissettim kendimi. Sonraki hastalarda da yine biraz ucundan tuttum. Biraz el attım ve yeniden böyle böyle ölümle yaşam arasına girmiş gibi oldum ben de. Zaten ambulans hekimiyim. Ambulansta da müdahale ettiğimiz hastalar oluyor. Yani bu alanda tecrübelerin artacağını düşünüyorum açıkçası. Yani sinema bakışım biraz daha sağlıkla örtüşüyor gibi bu ara, bu dönem. Çünkü Akif'te komuta hekimi bilir. uzaktan hasta yönetmek biraz yönetmenlik gibi oluyor.
Evet.
Yani yönetmendim, set evet. işçisi oldum. Şimdi biraz daha böyle kıdem kazandım. Artık hani ışık şefi falanım hani. Hani o beyaz ışığı falan beyaz ışığa ortak oluyoruz gibi bir şey yani şu an.
Son olarak Emre sana sorayım. Mesela dışarıdan birisin ve duygularını müzikle de olsa dışarı yansıtabilen bir insansın. Sen dışarıdan bakınca bu konuda ne düşünüyorsun? Sence bir doktor hasta ilişkisi nasıl olmalı ya da ölümle burun buruna geldiğin zaman ki duyguları
yani
nasıl
bence olabilir? İnsanların tek ortak duygusu hayat derdi yani. Herkes inanmayabilir, herkes sevmeyebilir ama herkesin bir hayat korkusu vardır. Kimse hayattan korkmuyorum diyemez bence. Yani en ön safta giden çok yürekli bir askerin bile içinde bir miktar vardır diye düşünüyorum. O yüzden şu an bile biraz tüylerim ürperdi açıkçası. En ufak bir işte ne bileyim kalbinin ritminin anlık da olsa artması, sizin farklı tabirleriniz vardır, BPM'nin yükselmesi vesaire. İnsanı ölümle yaklaştırması gerçekten üzüyor. Diğer ilişki konusunda ise ben düşünüyorum şimdi doktorlar, işte psikolog, psikiyatrlar vesaire işiyle kendi özel yaşamını nasıl ayırabiliyor? Bu süreçle oluşan bir şey sanırsam. Bunu ben şu an pek anlayamıyorum tabii ama kendimi herhalde başaramazdım diye düşünüyorum. Doktor olsaydım da muhtemelen biraz sınır koymak isterdim. Çünkü çok sevdiğim, arkadaş olduğum bir hastanın eksi olması, hatta bu sıklığın ayda bire, iki ayda bire rastlaması beni bayağı üzerdi diye düşünüyorum. O yüzden ayrı bir tebrik konusu bu sizler için de.
Şarkılar ve senaryoların çıkış noktaları üzerine.
Bora şeyi soruyordum. Şarkılarının sözleri kendi yaşadığın, hissettiğin duygular mı yoksa etrafındaki insanların ilişkilerinden gözlemlediğin şeyleri ya da yaşadığı bazı şeyleri sözlere mi döküyorsun yoksa senin duyguların mı? Bunu sormuştum.
Yani şu ana kadarki olan parçalarımda 40'a yakın parçam var, 38 tane. Herhalde 35 tanesi kendi iç dünyamı yansıtıyor. Bir parçada sadece hem karşı taraf açısından hem kendi açımdan karşılıklı bir diyalogla yansıtmak istedim. Tabii ki bunu bana sormayan kimse bilemez çünkü biraz garip bir şey yapmıştım. Yani parçanın adı Yılın Menüsü bu arada. Ama diğer parçalarda genellikle abi şöyle söyleyeyim. Tamamen kendimi yansıttım diyebilirim ya. Ama şeyi de başarmak istiyorum aslında. Başka bir insanın yaşadığı ilişkiyi, yaşadığı hayatı aktarmayı çok istiyorum aslında. O biraz daha çeşitlilik, zenginlik katacaktır diye düşünüyorum.
Bence de bizim yani film çekerken de biz de senaryo yazarken aslında hayatı gözlemleyerek yazıyoruz ya. Kendi duygularımızı kısıtlı bir alanı oluşturuyor ama etraftakileri yansıtabilsek aslında bayağı zengin bir alan. Ama bu kadarı bile bu sefer de sana özgü oluyor o duygular ya. Orijinalliği biraz da o sağlıyor gibime de geliyor.
Evet. Ya aslında sinema yapmakla müzik yapmak arasında hemen hemen aynı şey. Belli bir dünya oluşturuyorsun. Müzikte de belli bir senaryon oluyor sonuçta şarkının başından sonuna kadar. Ve onu kağıda dökmek, melodilere dökmek, görüntüye dökmek, bunlar hemen hemen benzer şeyler değil mi? Sen de o şarkının yönetmeni oluyorsun aslında.
Kesinlikle öyle. Tabii bizim yani sahaya inmeden evde de işte ne bileyim yatağında söz yazıyorsun, kaydını odanla alıyorsun. Bu açıdan avantajlarımız var. Film dünyasında, sinema dünyasında bu işin çok daha zor olduğunu biliyorum. Hani sizden de gördüm. Masaldan da, Münzevi'den de, Semptom'dan da, Müpem'den de hepsinde bunu gördüm yani. O yüzden bu açıdan biraz da avantajı var diyebilirim tabii.
İki şehir bir ayrılık kısa filmi üzerine.
Mert sen hiç Bora'nın Emre'nin şarkılarını filminde kullanmadın herhalde değil mi şu ana kadar?
Ya aslında
hocam telif mi istedi? Neden oldu?
Efendim?
Telif hakkımı istedi.
Evet.
Bir tane var.
İki şehir bir ayrılık galiba değil mi?
Orada İki şehir bir ayrılık. Hatta klip mi yapsak, film mi yapsak gibi bir ikilem de olmuştu. Ama müzikten, şarkıdan kesitleri filmin aralarına serpiştirdik. Filmin sonuna da kreditse de parçanın tamamını akıttık. Hatta Tolga Karaçeli'ye izletmiştik filmi. O sanırım filmden daha çok müziği beğendi gibi bir şey oldu. Aradın mı beni parçanın adı da? Hikayesini Emre'den dinleyebiliriz. Yani filmin hikayesi tabii ki daha başka. Ama örtüşen yanları var diye parçayı kullandık filmde.
Nedir hikayesi bu ara?
Bence bunu F-Mert yorumlasa daha iyi olur ya. Gerçekten.
Neden ya? Kendi parçan diye mi?
Yok yok.
Yorumlayamıyorsun.
Parçadan ziyade filmle yani bağdaştırman çok daha rahat olur diye.
Filmle olan bağına gelirsek ya aslında bir iletişimsizlik var. Yani şarkının temelinde de sanırım. Hani aradın mı beni? Hani kavga eden bir çift. Biri herhalde birini aramış ama hani aramamış daha doğrusu. Bundan dolayı da temas kuramamışlar. Böyle birbirlerine bu şekilde böyle sitem ediyorlar. Filmde de kavuşamayan bir çift vardı. Birbirlerinin şehirlerine gidiyorlardı. Birbirlerinin kapılarına aynı anda varıp birbirlerine telefon açıyorlardı. O esnada da telefonda işte spoiler gibi olacak ama artık yapacak bir şey yok. Bora'nın aradığım haberin mesajı görünüyordu. Onu da detay olarak vermiştik. Hani belki de arasaydı onu oraya kadar gelmeyecekti muhabbet. Öyle olmasaydı film olmazdı gibi bir yorum oldu.
Sonunda ayrılıyorlar değil mi yani?
Sonunu aslında umutlu bitirmek istedik. Biri ayrılmak için, biri barışmak için gelmiş kapılarına, birbirlerinin kapılarına gitmişler. Biri çiçek bırakıyor, biri yüzüğü atıyor. Fakat yüzüğü atan sonra tekrar döndüğü anda kesiyoruz orayı. Hani acaba yüzüğü geri alacak mı? Inception vari bir son yazdık orada biraz daha umutlu olsun diye. Ama neticede kavuşamıyorlar ve kavuşamamanın bir şey gibi ya da iletişimsizliğin birbirinden habersiz biri Kars'a gidiyor biri Edirne'ye. Bu ne iletişimsizliği kardeşim yani.
Bir daha da internette mi yok kardeşim?
Ne yaşadınız mı? Kavga ettiniz mi? Kadar?
Güzeldi ya kurgu. O sokak çekimleri de çok hoştu ya Kars'taki şarkı söylüyorlardı ya.
Evet evet. Ya o doğaçlamaydı o sahne mesela. Ateşin başında Doğu Ekspresi ile gelen turist kafilesi vardı. Rastgele o sokaklarda çekim yaparken yakaladık grubu. Tur rehberleri de Orhan Veli'nin şiirini okuyordu o esnada. Böyle bir coşku vardı evet ateşin başında. Böyle şarap içen güneş gözlü teyzeler. Böyle o buhranın ortasında bir böyle bir alev, bir umut ışığı gibiydi o sahnede.
Evet, çok iyi denk gelmiş ya.
Çok iyi denk gelmişti gerçekten.
Emre teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Çok keyifliydi. Daha fazla konuşmayı çok isterdik. Hatta bir bölüm daha yapalım dedim Teresa. Ben seninle birlikte. Yeni şarkılarını merakla bekliyoruz. Herkese iyi akşamlar.
Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.